Ayrım 47.
Göz kapakları büyük bir yüreklilikle direniyordu. Gözlerinin çevresinde tüm kaslar gerilmişti. Zavallı hasta kulakları. Göğsünden sulu bir şeyler aktı. Gidiyorum diye haykırdı ses. Birihine söylenen her sözü dikkatle dinlemeye başlamıştı. Ve artık yemek falan getirecek de değilim. Katillere layık olan açlıktan gebermektir. O zaman namuslu insanlar hayatta kalır. Nasılsa buraya hapsedilmişsiniz. Tıpkı vahşi bir hayvan gibi. Şuraya bak. Bütün yatak pislik içinde. Apartmandakiler ne olup bittiğini öğrenmek isteyecekler. Adam delirmiş diyecekler. Ben ise hayır deli değil katil o diye karşılık vereceğim. Gidiyorum artık. Çünkü öfkelenmeme değmez. Burası leş gibi kokuyor. Ama benim suçum yok. Yemek iyiydi. Arkada bir oda daha var. En iyisi katilleri bir odaya kapatıp üstlerine duvar örmek. Gidiyorum. Ortalık ansızın sessizleşti. Bir başkası olsaydı hemen sevinirdi. Kien ise bekledi. 60'a dek saydı. Sessizlik sürüyordu. Kien, Buda'nın çok uzun olmayan konuşmalarından birini özgün Pali dilinde belleğinde yineledi. Tek bir heceyi bile atlamaksızın konuşmanın tümünü yineledi. Sonra çok alçak sesle, şimdi sol gözü yarı yarıya açalım dedi. Her yer sessizlik içindeydi. Ancak çok ödlek olan korkabilirdi bu durumda. Sağ gözle ötekini izledi. İkisi birlikte boş bölmeyi süzdüler. Yatağın üstünde birkaç tabak, bir tepsi, çatal bıçak ve kaşık vardı. Yerde de kırık bir bardak görülüyordu. Yanında bir parça sığır eti vardı. Kiyenin üstüne ise ıspanaklar bulaşmıştı. Çorba yüzünden iliklerine de kıslanmıştı. Tümünün de kokusu normal ve gerçekti. Kim getirmişti bunları? Bölmeye kimse girmiş değildi. Kiyen kapının yanına gitti, kapalıydı. Sarstıysa da açamadı. Kim kilitlemişti onu buraya? Çıktığında kapıcının kendisi. Hayır, ıspanak falan olamazdı burada. Üstündeki ıspanakları temizledi. Cam kırıklarını topladı. Duyduğu sıkıntı yüzünden eli kesilmişti. Kan akıyordu. Kendi kanından kuşkulanmalı mıydı? Tarih tuhaf yanılgıların öyküleriyle doluydu. Yemek servisinde bir bıçak da vardı. Bıçağı denemek için sol elinin serçe parmağını kesti. Bıçak keskindi. Canı çok acımıştı. Daha çok kan aktı. Yaralı elini yataktan aşağı sallanan beyaz bir mendille sardı. Bir peçeteydi bu mendil. Köşesinde kendi adının baş harflerini okudu. Nereden gelmişti bu peçete buraya? Sanki biri tavanın, duvarların ve kapalı kapının ardından içeri bütün bir öğle yemeğini fırlatıp atmıştı. Pencereler sağlamdı. Etin tadına baktı. Olması gerektiği gibiydi. Açlıktan midesi bulandığı için etin tamamını yedi. Soluğunu tutmuş, kas katı kesilmiş, titreyerek her lokmanın yemek borusundan geçişini algılıyordu. Kendisi kapalı gözlerle yatakta yatarken biri sessizce içeri girmişti. Kulak kabarttı. Hiçbir şeyi kaçırmamak için parmağını havaya kaldırdı. Sonra yatağın altına ve dolabın içine baktıysa da kimseyi bulamadı. Biri tek sözcük konuşmadan içeri girmiş, sonra korkusundan yine çıkıp gitmişti. Kanaryalar da ötmemişlerdi. İnsan neden hayvan beslerdi evinde? Kiyan onlara hiçbir kötülük yapmamıştı. Burada yaşamaya başladığından beri onları rahat bırakmıştı. Ama kuşlar ona ihanet etmişlerdi. Gözlerinde kıvılcımlar uçuştu. Kanaryalar ansızın ötmeye başladılar. Kiyan sarılı yumruğunu sallayarak onları korkuttu. Baktığında kuşların mavi olduğunu gördü. Kendisiyle alay ediyorlardı. Kuşları teker teker kafesten çıkarıp boğulana dek gırtlaklarını sıktı. Sonra pencereyi açıp kuş ölülerini sevinçle sokağa fırlattı. Kesmiş olduğu küçük parmağını da beşinci bir ceset olarak arkalarından attı. Tam odada mavi olan ne varsa dışarı atmıştı ki duvarlar dans etmeye koyuldu. Şiddetli hareket tümünü mavi lekelere dönüştürdü. Kiyan bunların hepsini etek diye fısıldayarak yatağın altına girdi. Aklından kuşku duymaya başlamıştı. Bir akıl hastanesi. Mart ayının sonlarında insana heyecan verecek denli sıcak bir akşam ünlü ruh doktoru George Kien Paris'teki kliniğinin koğuşlarını dolaşıyordu. Pencereler ardına değin açıktı. Hastalar parmaklıkların ardındaki sınırlı yerleri kapabilmek için birbirlerine karşı kıyasıya savaşım vermekteydiler. Birbirlerine kafa atıyorlardı. Bu arada sövüp saymalar da eksik olmuyordu. Hemen tümü gündüz bahçede almış oldukları alışılmadık havadan ötürü içlerinden bazıları bu havayı sözcüğün tam anlamıyla kaşık kaşık midesine indirmişti, hasta gibiydiler. Bakıcılar tarafından yatakhanelerine geri götürüldüklerinde bundan hoşlanmamışlardı. Daha çok hava almak istiyorlardı. Hiçbiri de yorulduğunu kabul etmeye yanaşmıyordu. Yatma saatine dek parmaklıkların ardında akşamdan ne alabilirlerse almak niyetindeydiler. Parmaklıklı pencerelerde aydınlık ve yüksek tavanlı salonlarını dolduran havaya daha yakın olduklarına inanıyorlardı. Yakışıklı ve iyi yürekli oluşundan ötürü sevdikleri profesör bile onları bu çabalarından alıkoyamıyordu. Başka zaman geldiği duyulduğunda bir koğuşta kalanların çoğu bir araya toplanıp profesöre doğru koşarlardı. Normal olarak profesör ister eliyle dokunsun, ister konuşsun, onun ilgisini çekebilmek için bugün pencere içlerini kapabilmek amacıyla verdikleri savaşımı verirlerdi. Çoğunun burada haksız yere tutuldukları inancıyla kliniğe karşı besledikleri nefret hiçbir zaman genç profesöre yönelmezdi. Profesör, bu büyük kliniğin başına resmen getirileli ancak 2 yıl olmuştu. Ama daha önce de klinik, şeytan ruhlu bir klinik başkanının emrindeki koruyucu melek sıfatıyla fiilen onun yönetimindeydi. Burada zorla alıkonduğuna inanan ya da gerçekte zorla alıkonanlar, şimdi ölmüş olmasına karşın suçu yine de bir zamanlar dediği dedik olan eski klinik başkanına yüklerlerdi. Eski klinik başkanı, geleneksel psikiyatriyi neredeyse deliliğe varan bir direnmeyle savunmuştu. Klinikte emrinde olan zengin insan malzemesini genellikle benimsenmiş terimlerin doğruluğunu desteklemek için kullanmayı, yaşamının gerçek görevi bilmişti. Kendi görüşüne göre tipik saydığı olaylar yüzünden uykusu kaçardı. Sistemin kusursuzluğuna inandığından kuşkuculardan nefret ederdi. İnsanları, özellikle akıl hastalarını ve suçluları umursamazdı. Onlara belli ölçüde bir yaşama hakkı tanırdı. Otoritelerin bilimi kurmak için kullandıkları kaynağı sağlayan bu kişilerdi. Ayrıca klinik başkanının kendisi de bir otoriteydi. Aslında asık suratlı ve az konuşan bir insan olmasına karşın bilimin kurucuları üzerine uzun söylevler verirdi. Asistanı George Kien bu söylevleri zorunlu olarak ve bu denli dar görüşlülük karşısında utanç duyarak saatlerce ayakta, baştan sona, sondan başa dinlerdi. Sert bir görüşle ondan daha yumuşak bir görüşün karşılaştığı noktada klinik başkanı sert görüşten yana çıkardı. Onu her dolaşmasında aynı eski öykülerle rahatsız eden hastalara kısaca ben her şeyi biliyorum demekle yetinirdi. Karısına uğraşı gereği bu akıl hastalarıyla ilgilenmek zorunda oluşundan ötürü acı acı yakınırdı. Karısına akıl hastalıklarının özüne ilişkin en gizli düşüncelerini de açardı. Bu düşünceleri kamuoyundan gizlemesinin nedeni sistem açısından çok yalın ve kaba bir yapıda olmaları, dolayısıyla da tehlikeli nitelik taşımalarıydı. Deli sözcüğünü vurgulayarak söylerken bir yandan da karısını bakışlarıyla delercesine ve içindekileri apaçık görüyormuşçasına süzerdi. Karısı bu bakışlar karşısında kızarırdı. Doktora göre ancak yalnızca kendilerini düşünen insanlar delirirlerdi. Delilik bencilliğin cezasıydı. Bu yüzden hastanelerde ülkenin en süprüntü insanları toplanmaktaydı. Gerçi hapishanelerde aynı hizmeti yerine getiriyordu. Ama bilim akıl hastanelerini bir gözlem malzemesi olarak gereksinmekteydi. Klinik başkanının karısına söyleyebileceği başkaca bir şey yoktu. Karısı kendisinden 30 yaş gençti ve yaşamının son baharını güzelleştirmekteydi. İlk karısı ikinci karısına yaptığı gibi iyileşmez bir bencil olduğu saptamasıyla kendi kliniğine yatırmaya fırsat bulamadan kaçıp gitmişti. Çok kıskandığı ama bunun dışında rahat bıraktığı üçüncü karısı ise George Kien'e aşıktı. George Kien hızlı yükselişini bu kadına borçluydu. İri yapılı, güçlü, ateşli ve kendinden emin bir erkekti George Kien. Genel çizgilerinde kadınların kendilerini güvenlik altında hissedebilmeleri için gereksindikleri bir esneklik ve yumuşaklık vardı. Gören ona Michelangelo'nun Adem'i diyordu. Doktor Kien akıl ile zarafeti birleştirmesini çok iyi biliyordu. Parlak yeteneği sevgilisinin politikası sayesinde dahice bir etkinliğin düzeyine yükselmişti. Kadın kliniğin yönetiminde George'dan başka kimsenin kocasının yerini alamayacağından emin olduktan sonra sevgilisi uğruna zehir kullanarak cinayet işlemeyi göze almış, dahası bu olayı kendine saklamıştı. Yıllar boyunca düşünüp hazırladığı cinayet başarıyla sonuçlanmıştı. Kocası hiç dikkati çekmeksizin ölmüştü. George da hemen klinik başkanlığına atanmış ve geçmişteki hizmetlerinden ötürü duyduğu şükran borcunu yerine getirmek için kadınla evlenmişti. Kadının son hizmetinden ise haberi yoktu. George Kien, Selefi'nin acımasız okulunda onun tam tersi bir kişilik olarak gelişmişti. Hastalara sanki onlar da insanmış gibi davranıyordu. Daha önce 1000 kez duyduğu öyküleri sabırla dinliyor, çok eskiden bildiği tehlikeler ve korkular karşısında hep yeni şaşkınlık ifadeleri takınıyordu. O sırada önünde oturan hastayla birlikte gülüp ağlıyordu. Günlük çalışma programı da ilginçti. Sabah kalkar kalkmaz, öğle yemeğinden hemen sonra ve akşamın geç saatlerinde olmak üzere günde 3 kez kliniği dolaşıyor, böylece hiçbir gün kliniğin yaklaşık 800 hastasından birini bile gözden kaçırmıyordu. Yıldırım hızıyla şöyle bir bakması yeterli oluyordu. En küçük bir değişiklik, bir çatlak, kendisine yabancı olan ruha girebilmek için bir olanak bulabildiği anda işe hemen el koyuyor ve ilgili hastayı beraberinde kendi evine götürüyordu. Hastayı zaten bulunmayan bir bekleme odası yerine akıllıca kullanılan nazik sözler eşliğinde kendi çalışma odasına alıyor ve en iyi yeri gösteriyordu. Böylelikle de başka herkesin karşısında oluşturdukları hasta tasarımların ardına saklanan bu insanların güvenini daha önce kazanmamış olsa bile kolaylıkla kazanabiliyordu. Krallara büyük bir saygıyla majesteli hitap ediyordu. Tanrıların önünde ise diz çöküp ellerini kavuşturuyordu. O zaman kendilerini en yüce katlarda görenler bile onun katına inip ayrıntılı açıklamalarda bulunuyorlardı. Böylelikle tek sırdaşları haline geldiğinden bu hastalar da George Kien tarafından tanındıkları andan başlayarak kendi alanlarındaki değişiklikler konusunda ona sürekli bilgi veriyorlar ve çeşitli konularda fikrini soruyorlardı. Kien de sanki hep onların isteklerini, hedeflerini ve inançlarını düşünürmüş gibi danışmanlık görevini akıllıca yerine getiriyordu. Bu arada dikkatli bir tutumla bir ortamdan bir başka ortama geçiyor, yetkisi konusunda kuşkular dile getiriyor, erkeklerin karşısında hiçbir zaman otoriter davranmayarak alçak gönüllü konuşuyordu. Öyle ki bazıları ona gülümseyerek cesaret veriyorlardı. Nihayet Kien onların bakanı, peygamberi, havarisi, kimi zaman da o da uşağıydı. George Kien zamanla büyük bir oyuncu olup çıkmıştı. Ender rastlanır bir devingenlikte olan yüz kasları bir gün boyunca en değişik konumlara uyabiliyordu. Her gün en aşağı 3 ve titizliğine karşın çoğunlukla bundan fazla hasta davet ettiğinden aynı sayıda rolün üstesinden gelmek zorundaydı. Koğuşları dolaşırken yaptığı kısa ama yerinde jestlerle söylediği sözler de ayrıydı ve bunların sayısı yüzlere varıyordu. Çeşitli bilinç bölünmelerine ilişkin iyileştirme yöntemleri bilim dünyasında çok tartışmalıydı. Örneğin bir hasta birbirleriyle ilgisi bulunmayan ya da birbirleriyle savaşan iki ayrı kişilik sergiliyorsa o zaman George Kien başlangıçta kendisine de çok tehlikeli görünmüş olan bir yöntemi uyguluyordu. Her iki kişilikle de dost oluyordu. Bu oyunun üstesinden başarıyla gelebilmenin koşulu olabildiğince direnebilmekti. Her iki kişiliğin gerçek özünü ortaya çıkarabilmek için düşünce düzeyindeki kanıtlar ikisini de destekliyor ve bu kanıtlardan sonuçlar çıkarıyordu. Bu sonuçları varsayımlara dönüştürdükten sonra varsayımlarının doğruluğunu kanıtlayabilmek için hassas deneyler buluyordu. Bundan sonra da iyileştirme evresine geçiyordu. Hastanın birbirinden ayrılan ve her ikisini de kendisinin temsil ettiği parçalarını yine kendi bilincinde birbirine yaklaştırıp ağır ağır ekliyordu. Hangi noktalarda bağdaştıklarını saptadıktan sonra etkili görüntülerin aracılığıyla ikisinin de dikkatini sürekli olarak bu noktaya çekiyordu. Sonunda parçalar bu noktadan yola çıkarak birleşmeyi kendi kendilerine gerçekleştirmeye başlıyorlardı. Ani bunalımlar, şiddetli parçalanmalar ve kesin bir birleşmenin gerçekleştiğinin umulduğu noktada ortaya çıkan zorlu kopmalar sık sık rastlanan ve kaçınılmaz olaylardı. Ama hastaların sağlıklarına kavuştukları durumlar da ender değildi. George Kien başarısızlıkların nedenini o olayda yeterince derine inememiş olmasında arıyordu. O zaman kendini zincirin gizli bir halkasını görememiş olmakla, acemilikle, işini hafife almakla, canlı insanları kendi cansız inançlarına kurban etmekle ve selefi gibi olmakla suçluyordu. O zaman yeni önlemlerle ve deneylerle işe baştan başlıyordu. Çünkü yönteminin doğru olduğunu inanmaktaydı. Akıl hastaları sayesinde çağının en büyük aydınlarından biri olup çıkmıştı. Hastalarından öğrendikleri onlara verebildiklerinden daha çoktu. Hastaları eşsiz yaşantılarıyla onu zenginleştiriyorlardı. Kien ise iyileştirebilmek için onları daha yalın bir düzeye götürüyordu o kadar. Bazılarında karşılaştığı zihinsel güçleri ve ince zekayı tanıma sığdırabilmesi olanaksızdı. Gerçek diye nitelendirilebilecek kişilikler yalnızca bu hastaların taşıdıkları kişiliklerdi. Yalınlıktan yana hiçbir eksikleri yoktu ve gerçek karakterleri sergiliyorlardı. İradelerinin sapmazlığını ve gücünü bir Napolyon kıskanabilirdi. George Kien bu hastaların arasında tüm ozanlardan daha yetenekli olan, hep yeni esinlerle dolu gülmeci ustaları tanıyordu. Bunların düşünceleri hiçbir zaman kağıda geçirilen düşüncelerin düzeyine inmezdi. Gerçekliklerin dünyasının ötesinde çarpan bir yürekten kaynaklanan bu düşünceler, yabancı fatihler gibi bu gerçekliklerin üzerine saldırırlardı. Ganimet peşinde koşanlar, dünyamızın hazinelerine giden yolun en iyi kılavuzlarıdır. George Kien bu hastaların oluşturduğu toplumun bir üyesi olduğundan ve kendini onların tasarımlarına adadığından bu yana klasik anlamda yazınsal yapıtları da okumaz olmuştu. Romanlarda anlatılan hep aynıydı. George eskiden büyük bir tutkuyla okur, artık değişmez, rengini yitirmiş, eskimiş ve bildirisini yitirmiş saydığı eski tümcelere ilişkin yeni söyleyiş biçimlerinden büyük zevk alırdı. O sıralarda dile çok önem vermiyordu. Dilden tek beklediği akademik anlamdaki doğruluktu. En iyi romanlar içindeki insanların en seçkin düzeyde konuştukları yapıtlardı. kendisinden önceki tüm yazarlar gibi anlatabilen, onların yasal halefi sayılırdı. Böyle bir yazarın görevi, yaşamın insana acı veren, batan sivri çok yönlülüğünü bir kağıdın dümdüz yüzeyine geçirebilmek, böylece de çabuk ve zevkli biçimde okunulup geçilmesini sağlamaktı. Tatlı bir okşamayı andıran okuma, kadınlar ve kadın doktorları için aşkın bir başka türüydü. Kadınların mahrem okuma zevklerinden anlamak ise bir kadın doktorunun uğraşının gerekleri arasındaydı. Akıl karıştıran anlatımlar, yabancı sözcükler bulunmamalıydı. Bir yol daha önce ne denli çok kullanılmışsa o yoldan edinilebilecek zevk de o denli ayrımlaşmış olurdu. Roman yazınının tümü kibarlığı öğreten bir ders kitabı sayılabilirdi. Okuyan kişiler zorunlu olarak nazik olurlardı. Bu gibilerin başkalarının yaşamlarına katılmaları kutlamalar ve başsağlığı dilekleriyle sınırlıydı. George Kean mesleğe kadın doktor olarak başlamıştı. Genç ve yakışıklı oluşu yüzünden büyük bir müşteri kitlesi kazanmıştı. Yalnızca birkaç yıl süren o dönemde kendini Fransız romanlarına adamış, bu romanların kendi başarısına katkısı önemli olmuştu. Kadınlara elinde olmaksızın sanki onlara aşıkmış gibi davranırdı. Tüm kadınlar onun beğenisine hak verirler ve bu beğenmenin getirdiği sonuçları kabul ederlerdi. O dönemde kadın denen dişi maymunlar arasında hastalanma alışkanlığı yaygınlaşmıştı. George Kean kucağına düşen tüm nimetleri alıyor ve zaferlerini ayak uydurmakta güçlük çekiyordu. Tümü de ona hizmet etmeye hazır sayısız kadınların arasında şımartılmış, zengin ve iyi yetiştirilmiş biri olarak bu da olmazdan önceki Prens Guatemala'nın yaşamına benzer bir yaşam sürüyordu. Ne endişeli babalar ne de prensler onu dünyanın sefaleti karşısında körleştirmemişti. Ama yaşlılığı, ölümü ve yoksulluğu o denli çok görmüştü ki sonunda bütün bunları görmemeye başlamıştı. Aslına bakılırsa okuduğu kitaplar dile getirdiği tümceler, çevresinde bir duvar ören aç gözlü kadınlar nedeniyle dünyadan kopmuş sayılabilirdi. Onu kendi yabanlığına götürecek yolu 28 yaşındayken bulmuştu. Bir bankerin zengin ve sırnaşık karısına yaptığı bir ziyaret sırasında, kocası ne zaman bir yolculuğa çıksa kadının hastalanacağı tutardı, bankerin zararsız bir deli olan erkek kardeşiyle karşılaşmıştı. Aile şöhretine leke düşebileceği kaygısıyla hastayı evde tutmaktaydı. Banker bir sanatoryumun bile bu şöhreti lekeleyebileceğinden korkuyordu. Bankerin gülünç villasının iki odası kardeşine ayrılmıştı. Hasta adam bu odalarda bakıcısı olan genç bir dul kadın üzerindeki egemenliğini sürdürmekteydi. Bu kadıncağız üç bakımdan hastaya satılmış sayılabilirdi. Görevleri hastayı hiç yalnız bırakmamak, o ne derse yapmak, dışarıya karşı da kendini onu sekreter olarak tanıtmaktı. Çünkü aile bankerin kardeşini başkalarını insanlardan pek hoşlanmayan, gizlice dev bir yapıt üzerinde çalışan bir sanatçı ve tuhaf yaratılışı bir insan olarak tanıtmıştı. George Kean de evin hanımının özel doktoru olarak bunları biliyordu. Söz edilen ziyaret sırasında Kean, kadının sırnaşıklığa varan yakınlık gösterileri karşısında kendini savunabilmek için ondan villadaki sanat hazinelerini göstermesini rica etmişti. Kadın buna razı olarak ağır gövdesini hasta yatağından kaldırmıştı. Çıplak ama güzel kadınların tablolarının önünde kocası yalnızca böyle resimleri toplardı. Kean'e daha elverişli bir yakınlaşma ortamının doğacağını umuyordu. Robbins ve Rayner'ı öve öve bitiremiyordu. Kocasının çok sevdiği bir tümceyi yineleyerek bu kadınlar da doğunun nabzı atıyor demişti. Kocası daha önce halı ticaresi yapmıştı. Bu yüzden sanatta her türlü zenginliği doğunun bu türden etkisine bağlıyordu. Madame, Doktor George'u büyük bir ilgiyle süzüyordu. Erkek kardeşi olabileceği gerekçesiyle ona küçük adıyla hitap ediyordu. Kian'ın bakışları nereye dikilirse bankerin karısı da bakışlarını oraya yöneltiyordu. Çok geçmeden doktorun ne istediğini anladığını sandı. Tiyatro sahnesinde konuşurcasına ''Siz acı çekiyorsunuz'' deyip bakışlarını göğüslerine indirdi. Doktor George kadının ne demek istediğini anlamamıştı. Çok duyarlılıklı bir insandı. Koleksiyonun en değerli parçası kayınbiraderimin odasında asılı. Kendisi tümüyle zararsızdır. Kadın müstehcen diye nitelendirilebilecek o resim aracılığıyla çok şey elde etmeyi umuyordu. Kültürlü insanlar eve girmeye başlayalı beri kocası zorunlu olarak ve burada evin efendisinin kendisi olduğunu havlarcasına söyleyerek en sevdiği resmi, ucuz almayı başardığı ilk resmi, ilki olarak yalnızca ucuz şeyleri satın alır, parasında nakit öderdi. Hasta kardeşinin dairesine sürgün etmişti. Doktor Kean akıl hastası adamla karşılaşmak için pek büyük bir istek göstermemişti. Bankerin bunamış bir kopyasıyla karşılaşacağını düşünüyordu. Madam, hastanın odasındaki resmin öteki resimlerin tümünden daha değerli olduğunda direnmişti. Kadının belirtmek istediği resmin sanat değeriydi. Ama bu sözler ağzından her konuşmasında olduğu gibi kocasına özgü ve hangi değerden söz edildiğini açıkça ortaya koyan bir tonla çıkmıştı. Sonunda Kiye'nin koluna girmiş, doktor da buna boyun eğerek kadını izlemişti. Yürürken kurulan yakınlıkları, dururken kurulan yakınlıklardan daha zararsız buluyordu. Kayınbiraderin kapısı kapalıydı. Doktor George kapının zilini çalmıştı. İçeriden yere sürünerek gelen ağır adımlar duyulmuştu. Sonra etraf ölüm sessizliğine bürünmüştü. Göz deliğinin ardında siyah bir göz belirmişti. Madame parmağını dudaklarına götürerek tatlı tatlı gülümsemişti. Göz hiç oynamaksızın yerinde kalmıştı. Kiyen'le madame da beklemişlerdi. Doktor aşırı kibarlığından ve yitirilen zamandan pişmanlık duymaya başlamıştı. Kapı ansızın ses çıkarmadan açılmıştı. Kapıdan çıkan giyimli bir goril, uzun kollarını uzatıp doktorun omuzlarına koymuş ve doktoru anlamadığı bir dilde selamlamıştı. Kadını ise başını çevirip bakmamıştı. Konuklar gorili izlemişlerdi. Yuvarlak bir masanın yanına geldiklerinde oturmalarını söylemişti. Jestleri kaba saba ama anlaşılır ve davetkardı. Doktor duyduğu dil üzerinde kafa yormuştu. Bu dil ona en çok bir zenci şivesini çağrıştırıyordu. Goril gidip sekreterini getirmişti. Kadın yarı çıplaktı ve utandığı belliydi. Kadın oturunca efendisi duvardaki bir resmi göstermiş, sonra kadının sırtına bir şaplak atmıştı. Kadın yalışık bir ifadeyle gorile yaslanmıştı. Ürkekliği silinip gitmişti. Resimde maymundan farksız iki insanın birleşmesi canlandırılmıştı. Madame ayağa kalkmış, resmi değişik uzaklıklardan ve açılardan süzmüştü. Goril erkek ziyaretçisini alıkoymuştu. Görünüşe bakılırsa ona anlatacağı çok şey vardı. George için işittiği her sözcük yeniydi. Yalnızca bir şeyi anlamıştı. Masada oturan çift ile resimdeki çift arasında yoğun bir yakınlık vardı. Sekreter efendisinin söylediklerini anlıyordu. Ona benzer sözcüklerle yanıt veriyordu. Goril daha yüksek ve daha derinden gelen bir sesle konuşuyordu. Sözcüklerinin ardında bir takım tutkular gizliydi. Sekreter belki de ne konuşulduğu konusunda bir fikir verebilmek için zaman zaman araya Fransızca bir sözcük karıştırıyordu. George, "Fransızca bilmiyor musunuz?" diye sormuştu. "Bilmez olur muyum?" diye yanıtlamıştı kadın heyecanla. "Ne sandınız beni? Ben Parisliyim." Sonra yeni bir sözcük yağmuruna tutmuştu. Söylenişleri kötü, aralarında kurulan bağlantılar ise daha da kötü olan bu sözcükler, kız sanki konuşmayı yarı yarı unutmuş izlenimini bırakıyordu. Goril bağırarak bir şeyler söyleyince genç kadın hemen sustu. Goril'in gözlerinde kıvılcımlar uçuşuyordu. Kadın kolunu onun göğsüne yasladı. Bunun üzerine goril küçük bir çocuk gibi ağlamaya başladı. "Fransızcadan nefret eder," diye fısıldadı kadın Kiyen'e. "Yıllardan beri kendine özgü bir dil üzerinde çalışıyor ama çalışmalarını henüz tamamlamadı." Madame gözlerini resimden ayırmıyordu. George bundan ötürü ona şükran duyuyordu. Madame tek bir sözcük söylese Kiyen nezaketini yitirecekti. Kendisi ise konuşacak bir şey bulamıyordu. Bütün isteği gorilin yeniden konuşmaya başlamasıydı. Bu isteğinin önünde zamanının azlığına, yapması gereken işlere, kadınlara ve başarılara ilişkin tüm düşünceleri silinip gitmişti. Sanki doğduğu andan başlayarak yalnızca kendisine ait bir dili bulunan insanı ya da gorili aramış gibiydi. Gorilin ağlamasına o denli ilgi duymamıştı. Ansızın yerinden kalkıp gorilin önünde saygıyla ve tapınırcasına eğildi.